Ayrım 8.
1953'te Yozgat'ta doğan ve 1984'te yayımlanan ilk şiir kitabı Küçük Acılarla edebiyat dünyasında kendine yer edinen Şükrü Erbaş, 1985'te Aykırı Yaşamak, 1986'da Yolculuk, 1992'de Kimliksiz Değişim ve son olarak da geçtiğimiz günlerde Promete Yayınları arasında çıkan Bütün Mevsimler Güz adlı şiir kitabıyla tanındı. Yine geçtiğimiz aylarda İyimser ve Kederli ve Aykırı Yaşamak adlı toplu şiirleriyle şiir sevenlerin karşısına çıkan şair Şükrü Erbaş'la son kitabı ve şiir anlayışı üzerine görüştük. Kitaplarınızdan birinin adından başlayalım isterseniz. İyimser ve Kederli. Bu birbirine aykırı iki duygu durumunu simgelemiyor mu? İyimserlik dünyanın tüm pisliğine, tüm olumsuzluğuna karşın benim diri tutmaya çalıştığım bir bakış açısını, bir duygu durumunu işaret eder. Keder ise yaşadığımız koşulların bende uyandırdığı bir başka duygudur. Kederi bilinmeyen bir insanın iyimser olması, iyimser olmayan bir insanın ise kederi tanıması olanaklı değildir. Sanki bu iki duygu birbirine aykırı değil, tersine birbirini bütünleyen iki büyük yaşam deneyimidir. Bir de kitaptaki şiirleri kapsayan en iyi isim diye düşündüm. Talat Said Halman'ın deyişiyle yeni lirizmin en başarılı şairlerindensiniz. Siz kendi şiirinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sayın Halman'ın nitelemesi bir genelleme olarak doğru. Benim şiirim lirik bir şiirdir. Ancak yalnızca ben ve yaşantımla sınırlı bir şiir değildir. Şiirimdeki ben, toplumsallaşmış, birey olmayı başarmış bir bendir diyebilirim. Bu yüzden üzerinde yaşadığı insan coğrafyasının bütün noktalarını aynı içtenlikle, aynı umut ve kederle dile getirir. O zamanlar gökyüzü biçilmiş buğday kokardı. Çiğnenmiş üzüm, mısır püskülü bostan yaprağı. Toprak kokardı insan emeğiyle yoğrulmuş. Yolculuk adlı şiirinizde yer alan bu dizeler oldukça nostaljik. Günlük yaşantınızda geçmişe bir özlem duyuyor musunuz? Özdemir Asaf'ın bir şiirinde şöyle üç dize var. Bakacaksın benzemiyor. Gelen günler geçenlere. Dalacaksın. Geçmişe özlem, yaşanan günden bir kaçış değil her zaman. Ayrıca son derece insani bir duygu. Ancak marazi bir şekilde takılıp kalmamak kaydıyla. Yolculuk şiiri, ülkemizin her 10 yılda bir yaşadığı yıkımların, toplumsal tarihteki olayların ve olguların dile getirildiği 19 bölümden oluşan uzun, savlı bir şiir. Böyle bir temanın estetik düzey düşürülmeden ve çarpıcı olarak verilebilmesi için geçmiş önemli bir çıkış noktasıdır. Ve şiir geleceği, kurtuluşu imleyerek biter. Şiirlerinizde sık sık babanız yer alıyor. Sonra babamın sesi ki korkunun simgesi oldu ömrümce. Dizelerinde olduğu gibi. Babanız otoriter bir insan mıydı? Evet, baba imgesi benim şiirlerimde bir korku, sertlik, acımasızlık simgesi olarak yer alır. Gerçekten son derece otoriter bir insandı babam. O bir soru sormadan düşüncelerimi söyleyebildiğimde yaşım 25'i geçmişti desem fazla bir şey söylemeye gerek kalmaz sanırım. Doğduğunuz kent Yozgat, şiirlerinizde sıklıkla yer alıyor. Şiir ve yerelliği nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bu soruyu Edip Cansever'in O Güzel, Mendilimde Kan Sesleri şiirinden şu dizelerle yanıtlamaya çalışayım. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine. Yozgat benim yaşadığım kent. Aşkın ve düşüncenin olanaksızlar içinde çırpındığı, dünyaya kanat vurduğum daracık gökyüzü. Duyarsızlığımın oluştuğu bir çeşit ana rahmi. İnsani ve evrensel olanı yakalayabilirseniz, yerellik şiiri zenginleştirir. Sizin belki de en ilginç şiirlerinizden birisi, köylüleri niçin öldürmeliyiz? Feodal kültüre karşı olduğunuz için mi, yoksa onların bazı tavırlarına karşı çıktığınızdan mı böyle bir şiir yazdınız? Bu şiirden dolayı çeşitli çevrelerden olumlu ya da olumsuz tepki aldınız mı? Köylülerin için öldürmeliyiz şiiri, köylülüğün biraz ağır bir üslupla sorgulanışıdır. Bugüne kadar siyasi ve ideolojik kaygılarla hep pohpohlanmış bir sınıfın tüm çıplaklığı ve gerçekliği ile eleştirisidir. Bunun yazılmasının gerektiğine inanıyordum ve bunu şiirle yapmaya çalıştım. Olumlu yankılar geldi. Bugüne kadar iki kişi şiirin içeriği konusunda olumsuz eleştiri yöneltti. Birisi şiir eleştirileri yazan genç bir arkadaş, diğeri ise Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel. Şiirin büyük bir bölümünü Melih Aşık, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde yayımladı. Buna Sayın Demirel uzun bir yanıt yolladı. Demirel'in üzerinde yükseldiği politik taban ve bugünkü konumu göz önüne tutulursa bu önemli bir durumdur. Sanıyorum bir cumhurbaşkanı Türk şiirinde ilk kez bir şiire eleştiri yazıyor. Dar Odada Ömürler adlı şiirinizde memurları bürolara tıkılmış insan konserveleri olarak betimliyorsunuz. Siz de memuriyeti ve şiiri bir arada yürüten bir sanatçısınız. Memurluğun çizdiği sınırlar şairliğin muhalif kimliğine ters düşmüyor mu? Neredeyse her hareketinizin kurallarla düzenlendiği memuriyetle yaratıcı düşüncenin hiçbir sınır tanımadığı şair kimliği elbette birbirine ters düşer. Bir konuşmamda iki ordunun savaş alanı gibiyim demiştim. Zor oluyor. Ama bir bakıma bu kurallar ve düzenli yaşam sizi tahrik ediyor, düş gücünüzü kamçılıyor. Sonuçta şiir de biraz bu çatışmanın etkisiyle doğuyor. Çocuk, kirpik ve kadın temaları şiirinizde oldukça önemli bir yer tutuyor. Çocuk ve kirpik benim için çok özel anlamları olan iki sözcük. İlki temizliğin, dürüstlüğün, iştenliğin ve sevginin özel adıdır. Kirpik ise insan yüreğine giden yolun eşiği, aralık duran kapısı. Düşün ve düş kırıklığının bıçak ağzıdır. Bu yüzden sık sık kullanıyorum. Kimi arkadaşlar şiirlerimdeki kirpik imgesinden ötürü kirpik şairi diyorlar bana. Kadınlara gelince Kürtlerin kullandığı bir deyimle yanıtlayayım. Başım gözüm üstüne. Son olarak toplumda yaşanan kimliksiz ve ara kültür üzerinde önemli duruyorsunuz. İlginç bir gecekondu delikanlısı tiplemeniz var. Üzerinde Tahitili kızların resmi bulunan gömlek ve kar yıkama pantolonu giyen, arka cebinden tarara gözüken. Yabancılaşma kapitalizmin insan ruhunda açtığı bir çukurdur. Kendi yeteneklerini tanımayan, düşünsel ve duygusal anlamda silinmiş insanların bilerek bilmeden eşyalardan medet umduğu bir yıkımdır. Modern yapılar içinde köy odası kültürü yaşanıyor. Kumaşı olmayan, dikişi bilmeyen insanlar evlerine en pahalı dikiş makinesini alarak mutlu oluyor. Kafalarının içindeki boşluğu gövdelerini süsleyerek dolduruyorlar. Ortaya çıkan bir ucube, özenti, alıntı, çarpık bir yaşama biçimi. Her alanda görülen bir çürüme, bir kirlenme. Gelsin ardından medyumlar, 900'lü telefonlar. En kötüsünde bu gidişin duvarlara çarptığı insanların dönüp kurtuluşu dinde araması. Çağdaşlık bize çok pahalıya mal olacak sanırım. Aydınlık 26.3.1994 Konuşan Aylin Özdemir. Şair yuvarlanan bir taş değildir. Küçük Acılar isimli kitabıyla yayın ve şiir dünyasında adını duyuran Şükrü Erbaş'ın Aykırı Yaşamak, Yolculuk, Kimliksiz Değişimden Sonra Bütün Mevsimler Güz isimli şiir kitabı yayımlandı. Erbaş'ın henüz yayımlanmamış Dicle Üstü Ay Bulanık isimli uzun bir şiiri bulunuyor. Erbaş ile Rengarenk için konuştuk. Neden şiir ve neden kendinizi şiirle ifade ediyorsunuz? Belki beylik bir yanıt olacak ama insan kendi bilincine vardıktan sonra kendini ifade edecek bir olanak arıyor. Bu olanak sanatın herhangi bir dalıyla ya da bilimsel herhangi bir yolla olabilir. Bu kişinin kendi birikimine, yeteneklerine, çalışmasına bağlı olarak oluşan bir tarz. Benim kendimi neden şiirle ifade ettiğime gelince sanıyorum en kolay becerdiğimi sandığım bir yol olduğu için. Benim dışımda tanımlanmış her şeyi bir de ben şiirle tanımlamaya çalışıyor, varlığımı ancak böyle anlamlandırabiliyorum. Şiir belki de dilin en rafine alanlarından birisi. Dille ve dolayısıyla şiiri oluşturan malzeme olarak sözcüklerle kurduğunuz ilişkiyi anlatır mısınız? Şiir sözcüklerle yazılır elbette ama sözcüklerin yaşamla çok sıkı bağları var. Sözcük hiçbir şey anlatmayan boş bir ses değil. Şiir hiçbir zaman dış gerçekliğin tekrarı olmadığı için gerçekliğin yepyeni ilişkilerle, günlük yaşamda çıplak gözle göremeyeceğimiz ya da algılayamayacağımız bir çağrışım yüküyle dile getirilmesidir. Bunu yapabilmek için elimizde sözcükten başka gerecimiz yok. Ancak o sözcüklerin yerleşik anlamlarının dışına çıkılarak bu çağrışımı, dönüşümü sağlayabiliriz. Şiir, sözün kristalize olduğu bir alandır. Sözcüğün anlamı kadar tınısı da son derece önemlidir. Burada Gülten Akın'ın bir sözünü anımsatmak istiyorum. Roman seçerek çoğaltır, şiir seçerek azaltır. Şiirin ve dolayısıyla şairin içinde bulunduğu toplumla ilişkileri hep tartışılır. Bu ilişkide sizin tarzınız nedir? Şairin şiirle kurduğu ilişki, yaşamla kurduğu ilişkidir ve bu kadar basittir. Siz yaşamla ilişkiyi yalnızca kendi gerçeğinizle sınırlıyorsanız, yaşayacağınız şeyler ister istemez öznel bir çizgide kalacaktır. Toplumu kucaklamaktan uzak, sadece bulunduğunuz zemini dile getirmekle yetineceksiniz demektir. Şiirlerimi yazarken topluma bir mesaj vermek gibi bir öngörüyle şiire oturmadım. Hatta şiirin yazılması sürecinde toplum beni hiç ilgilendirmiyor. Burası bıçak ağzıdır. Ancak benim dünya görüşüm, dünya ile ilişkim şiirimin tematiğini oluşturuyor. Bu şiir öncesi benim çektiğim acılar demektir. Çok özel durumlardan da iyi şiir çıkar koşkusuz. Ancak benim seçimim yaşadığım toplumun ve dünyanın dönüşümünü sağlayacak bir bakış ve onun yarattığı şiirlerdir. Şiirlerinizde kullandığınız dil çok yalın. Şiiri şiir yapan imgeler sizin şiir atlasınıza nasıl giriyor? Çakıl taşlarında akıp giden sular vardır. Dupduru, dibi görünür derenin. Benim şiirlerimde yakalamaya çalıştığım yalınlık böyle bir duruluk. Şairanelik her zaman şiiri bozar. Şiir hiçbir zaman veciz ya da süslü söz söyleme sanatı değildir. Bu yalınlık kuşkusuz basitlik değerine düşürmemelidir sözü. Biz şiirin yalınlığı içerisinde arka avlusunda yatan çağrışımları duyabilmeliyiz. Bize bunu sağlayacak olan şiirsel imge ya da şiirin imge örgüsüdür. İmge bana göre biraz önce işaret ettiğim gibi süslü söz söyleme değil, dış gerçekliğin sözcükler aracılığı ile, sözcüklerin çok değişik ilişkileriyle dönüştürülerek yeni bir gerçeklik kurulması olanağıdır. Buna gerçek olmayan, gerçek ya da yanılsamalı gerçeklik deniliyor. Genel olarak lirik bir şiiriniz var. Köylüleri niçin öldürmeliyiz isimli şiirde ise bu lirizme rastlanmıyor. Şiirin lirizmi, şiirin nesnenin durumuyla ve bizim ona bakışımızla çok yakından ilgili. Bu şiirin nesnesi olan köylülük yapısı itibariyle lirizmi içinde barındırmayan bir olgu ve bu şiir bir sorgulama, bir eleştiri ve köylülüğün reddedilmesi diyebileceğimiz bir şiir olduğu için lirizmi daha zayıf. Şiirin yaşamla kurduğu ilişkiden söz ediyordunuz. Şiir, şairin yaşama karşı aldığı tavır, kendisiyle ve dünya ile hesaplaşmasıdır. Neruda'nın dediği gibi şair yuvarlanan bir taş değildir. Ya da Nazım'ın dediği gibi şair bulutlarda uçtuğunu vehmeden bir dejenere değildir. Hayatın içinde hayatı teşkilatlandıran bir yurttaştır o. Bunlar şairin toplumsal sorumluluklarını imleyen tanımlar. Şiirin yapısıyla ilgili söyleyecek olursak, şairin aklına geldiği gibi yazdığı bir sayıklama ya da savruluk da değildir. O müthiş bir iç bütünlüğü olan bir örgüdür. Bugünlerde yeni bir şiir çalışması içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bu şiirinizin imajları daha farklı dinamiklerle hareket ediyor. Yaklaşık 10 yıldır yaşadığımız coğrafyanın bir bölgesinde bir insan trajedisi yaşanıyor. Amacı ya da gerçekleri ne olursa olsun bir şiddet uygulanıyor. İnsanlar yüzlerce yıldır yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Her akşam televizyon ve gazetelerde parçalanmış insan bedenleri, yakılmış evlerin görüntüleri evlerimizin içine doluyor. Göğüs kafesinde insan yüreği taşıyan bir kişinin bu kadar yakın ve yoğun tanık olduğu bu acıya karşı duyarsız kalması ya da ses çıkarmaması anlaşılır bir şey değil. Yaşanan bu trajedi önce insan olarak etkiledi beni. Yer yer tıkandığımı hissettim. Yapabileceğim tek şey vardı. Bu gerçeğin altını şiirle çizmek. Bu şiirle bir duygusal özdeşlik kurarak bölge halkının yaşadıklarını anlatmaya çalıştım. Bir anlamda bu kendi vicdanımı rahatlatmaya çalışmaktı. Şiir 15 bölümden oluşuyor ve uzun bir şiir. Yayımlandığı zaman bunu ne kadar başardığımı başkaları söyleyecekler. Benim burada dile getirmek istediğim şey 12 Mart'ta 12 Eylül'de hemen davranabilen şiir, roman ve öykünün 10 yıldır süren bu acıya karşı bir iki ismin dışında neden bunca zaman suskun kaldığıdır. Sizce bu suskunluk neden? Gerçekte bunun nedenini de biliyorum. 12 Eylül'ün içeriden yıktığı her alanda kirlenmiş bir toplum bunun nedeni. Yalnız bu olaylar değil, günlük yaşamın her alanında müthiş bir kirlenme ve yabancılaşma yaşanıyor. Dil, para, etik, düşünce kirlenmesi, ekonomik ve siyasal çarklarla avluka altına alınmış, tepkisiz bir insan tipi yaratıldı. Sendikaların, üniversitelerin ve dördüncü güç olarak nitelendirilen medyanın hali ortada. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde düşün ve yazın adamlarından bir ses bekliyor insan. Biraz geç olmakla birlikte umarım en kısa sürede bu çevrelerden de bu acıya bir tepki, bir yankı gelir. Özgür Ülke, 26.11.1994, konuşan Neylan Doğan. Zamanın ruhu. Şiirde günceli yakalamak, güncelin önemi nedir? Ya da kısaca zamanın ruhu desem neler söylerdin? Şair, üç boyutlu bir zamanın mimarıdır. Ayakları şimdiki zamana basmayan bir şiirin, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıması, dönüştürmesi ve bizim yaşantımıza mal etmesi, bundan günceli aşan, insana gelecek düşleri sunan çağrışımlar imlemesi çok güç, hatta olanaksız diye düşünüyorum. Ancak şaire algılanmadan geçip giden çok zengin olanaklar sunan güncel aynı ölçüde sakıncalar da içerir. Şiir ayıklanmış bir yaşantıdır diyor Melih Cevdet Anday. Güncelin çapaklarını büyük bir titizlikle temizlemek gerekiyor. Yoksa şiirle değil bir çöplükle karşı karşıya kalırız. Sonra zamanın ruhu hemen her alanda olduğu gibi şiirde de dünyaya karşı bir tavrı, politik bir duruşu içerir diye düşünüyorum. Biz nelerden etkileniyoruz, neleri seçiyoruz, nelere karşıyız, neyi ayıklayacağız, neleri yücelteceğiz? Tüm bunlar şiirin öncesinde ya da yazılma sürecinde bizim politik duruşumuzla çok sıkı bağları olan bakışlar, değerlendirmeler ve tavır alışlardır. Kuşkusuz sanatın alanına girince bu tavır alış diğer alanlarda olduğundan epeyce farklılık gösterecektir. İşin, şiirin bıçak ağzı burası. Toplumcu, gerçekçi şiirde bugüne kadar ne söylediğini öne çıkararak göz ardı edilen, nasıl söylenmesi gerektiği bu şiirin en büyük zaafı olarak görüldü. Bu ön yargıların dışında önemli ölçüde haklılık payı da taşıyordu. Oysa şair ne denli büyük ya da küçük bir gerçeği dile getirirse getirsin, şiirin imgesini, örgüsünü, sesini, susuşlarını, ritmini ve vurgusunu söylediği gerçeğin duygusuyla en uygun biçimde düzenleyememişse o malzemeyi çok ucuz harcamış demektir. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren şiirimizde bir damar bunu gördü, kavradı ve becerdi kanımca. Hangi politik tavrı benimserse benimsesin, politik duruşu estetik düzeyle örtüşmeyen hiçbir şiirin kalıcı olacağına inanmıyorum. Soru Sezai Sarıoğlu. Kitabın sonu 22 Mayıs 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46 0212 417 19 25